Adamın birisi geliyor. Aleyküm selam kardeşim. Ya Resulallah, ben Müslüman olayım da mı cihada gideyim, mücadeleye gideyim? Yoksa geldikten sonra mı Müslüman olayım diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman ol. Müslüman ol, ondan sonra diyor cihada git. Ya öldürülürsen ne olacak diyor. Şimdi burada o insan elbette ki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözüyle İslam'a giriyor. Ardından az ileride hemen öldürülüyor. Yani daha namaz vakti bile gelmeden. Hacca gücü yettiyse, yetiyorsa hac vakti gelmeden. Efendime söyleyeyim, zekat vermeye malik ise zekat vakti gelmeden ne yapıyor? Bu adam bu şehadetiyle o an orada öldürülüyor ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu adam çok az iş yaptı ama büyük bir yol kat etti diyor. Az iş ama büyük bir yol kat etti. Şimdi burada bazen namazın terki ile alakalı insanın şirk ve küfre düşeceğinden bahsettiğimizde veya bazı meselelerde insan bunu yaparsa Allah'a ortak koşar, Allah'a küfreder, kafir olarak gider, müşrik olarak gider. Bazen bu yönlü dersler yaptığımızda bu tip hadisleri bize delil olarak getirmeye çalışanlar var. İşte men kâle la ilahe illallah dehalel cennet. Veya men şahide en la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dehalel cennet. Yani kim la ilahe illallah derse cennete gider. Kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'a şehadet ederse cennete gider. Yani bu tip hadisleri veya biraz önceki işte okuduğumuz adam orada la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor, hemen öldürülüyor. Bu tip hadisleri güya bize reddiye olarak, delil olarak getirmeye çalışıyorlar. Halbuki kesinlikle bunlar bu anlamda delil olmaz. Bu anlamda delil olmaz. La ilahe illallah diyen cennete gidecektir ama orada anlatılan şeyi ne olduğunu pek anlayamıyoruz biz. Elbette ki Allah'tan başka ilah edinmeyenler cennete gidecektir. Ama bir insanın Allah'tan başka ilah nasıl edinir, nasıl edinmez, bunun güzel bilinmesi gerekir. Değilse sadece diliyle telaffuz ettiği o sözden dolayı cennete gidecektir derseniz korkunç bir yanlışlığa düşersiniz. Yani adam la ilahe illallah dese, Muhammedun Resulullah demese cennete girer mi? Asla giremez. La ilahe illallah dese, Muhammedun Resulullah dese, Kur'an'ı kabullenmese cennete girer mi? Asla giremez. La ilahe illallah desin, Muhammedun Resulullah desin, Kur'an'ı kabul etsin, ahirete inancı olmasın, cennete girebilir mi? Asla giremez. Onun için bunların hepsi birbirini izah eden şeylerdir. Yani böyle mutlak anlamda zikredilen delillerin kayda bağlayıcı diğer deliller tarafından anlaşılması gerekir. Ben bunu la ilahe illallah'ın manası dersinde çok anlatmışımdır. Neyse, onu kenara bırakıyoruz. Kardeşimizin sorusu çerçevesinde hareket ediyoruz. Yani bir insan, bir Türk demeyeceğiz. Madem ki kaydediyoruz, bunu tekrar etmekte fayda vardır. Yani bir Türk Müslüman olduktan sonra ne yapması lazım? Veya Türk olmayan birisi İslam'a girdikten sonra ne yapması lazım? Yani sanki Türk eşittir Müslüman değil. Müslüman olmayan bir insan İslam'a girdiği zaman ne yapması lazım? Veya İslam'a nasıl girer? Bu efendime söyleyeyim, Alman olur, İngiliz olur, Türk olur, Arap olur, fark etmez. Değil mi ki Müslüman değil? Bu insan İslam'a nasıl girer? Ondan sonra ne yapması gerekir? Bunun cevabını verecek olur isek, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecek. Yani Allah'ın ilahlığını kabul edecek. Muhammed Mustafa'nın Resullüğünü, elçiliğini kabul edecek. Ki ben Allah'ı Muhammed Mustafa'nın tarif ettiği şekilde ilahlaştıracağım. Anlamı budur bakınız. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ben Allah'ın tek ilah olduğunu kabul ediyorum. Ondan başka ilahın olmadığını kabul ediyorum ve bunun ispatını da Muhammed Mustafa'ya ittiba ederek ortaya koyacağım. Öyle dilinizle söyledikten sonra namaz yok, namaz yok, efendime söyleyeyim zekat yok, Allah'a karşı itaat, ibadet yok asla kardeşim. Yani bu mümkün değildir, böyle bir Müslümanlık söz konusu olamaz. Zaten Müslüman demek teslim olan demektir. Teslimiyet göstermeyen bir insanın İslam'ından, Müslümanlığından bahsedilmez ki. Teslim ol denildiğinde karşı tarafın teslimiyetini ispat edeceği bir hareketi olmalıdır. Yani bir polis, bir jandarma efendim teslim ol dediği zaman karşı taraf ne yapar? Hemen ellerini havaya kaldırır. Yani o uygulamasıyla teslimiyetini ortaya koyar. Veya bir bayrak kaldırarak, beyaz bir bayrak yürür işte. Bu tip işaretler vardır, emareler vardır teslimiyetine dair. Şimdi bir Müslüman da teslimiyetini İslam'ın şartları, temel taşları dediğimiz şeylerle ortaya koyması gerekir. Değilse öyle sadece ve sadece La ilahe illallah sözüyle, Muhammedur Resulullah sözüyle olmaz. Yani onu dersiniz, İslam'a girersiniz ama bunun devamı var. O an size faydası olur eğer ölür giderseniz, işte biraz önceki o savaş meydanında ölen insan gibi. Namaz vakti geldiğinde namazı kılmazsanız bu söylediğiniz şehadeti ihlal eden şey içerisine girersiniz. Yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hani demiştiniz? Hani siz biraz önce Allah'ın ilah olarak kabul ettiniz ve onu Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa ile ispat edecektiniz? Hani biraz önce bunu söylemiştiniz? Ha, bunu söylediniz. Gereklerini, lüzumlarını, şartlarını yerine getirmezseniz o sözünüz iptal olur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah de, biraz sonra Allah'a küfret. Biraz sonra peygambere küfret. O sözünüz iptal olur. Yani insanı dinden çıkaracak şeyi yaptığınız zaman o sözlerden sonra o sözünüz geçersizdir. Ha. Müslüman olur bu sözleriyle, İslam'ı kabullenir, İslam'ı yaşayacağını efendime söyleyeyim. Söyler. Eğer ismi İslam'a muhalif bir isimse bunu değiştirir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Müslüman olan insanlar ne yapıyor? Müslüman olan insanlara Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Önce gusletmelerini söylüyor. Çünkü İslam'ın dışındaki o insanlar, efendime söyleyeyim, yani cünüplükten kurtulma olayından falan haberleri yok. Bundan haberleri yoksa, evliyseler, cimadan sonra yıkanmamışlardır falan derken, bunlar İslam'a girdikten sonra ne yaparlar? Guslederler. Yani tepeden tırnağa güzelce bir guslederler, yıkanırlar. Ondan sonra eğer kılık kıyafetleri, ki onu da sordunuz, bismillah, eğer kılık kıyafetleri İslam'a uygun değilse, bunlar da tabii değiştirmeleri gerekir. Değiştirmeleri gerekir. Yani daracık giysilerle, kadın olsun, erkek olsun, daracık giysilerle giyinik çıplak olmaktan ziyade, değerli kardeşlerim, İslam'ın emrettiği şekilde ne yapacaktır? Giyinecektir. Şimdi yöresel kıyafetler derken, yöresel kıyafetlerin şekli şemali çok önemlidir. Yani yöresel kıyafet vardır, tamamen efendime daracık bir giyim, vücut hatlarını belli eden, erkekte olsun, kadında olsun, tamamen vücut hatlarını belli eden bir kıyafet, yöre kıyafeti de olsa, onların geleneksel öteden beri adetleri de olsa bu değiştirilir. Yani İslam geldiği zaman kendisine muhalif olan her şeyi değiştirir. Muhalif olmayanları ise ne yapar? Olduğu gibi bırakır. Onun içindir ki bu hususta da bir kural vardır. Bakınız, onu da inşallah zikredeyim. İbadetlerde asıl olan meşruluğuna dair bir delil bulunmadığı müddetçe onun yasak oluşudur, onun haram oluşudur. Örf ve adetlerde ise haramlılığına dair delil bulunmadığı müddetçe onun mubah oluşudur. Anlaşıldı mı? İbadetlerde asıl olan meşruluğuna dair delil olması gerekir. Eğer delil yoksa haramdır. Yani o ibadeti yapamazsınız. Adına ibadet diyemezsiniz. Çünkü meşruluğuna dair delil ister. Örf ve adetlerde ise tahrimiyetine dair, yani haramlılığına dair herhangi bir delil yoksa mubahtır. İslam geldiğinde Arapların kendilerine ait bir takım adetleri vardı. Mesela sarık bunlardan bir tanesidir. Sarık. Her ne kadar bazı Müslümanlar bunun dinden olduğunu, işte yapanın şöyle sevap kazanacağını, işte sarıkla kılınan namazla sarıksız kılınan namaz arasında şöyle fark vardır falan böyle de demiş olsalar, asla bu konuda sahih bir rivayet yoktur. Bunlar Arapların adetleriydi. İslam geldiği zaman, ki zaten Allahu Azze ve Celle Resulüne vahiy indirmeden önce Resulullah'ın da kıyafeti öyleydi. İslam geldiği zaman buna muhalefet etmemiştir. Yani bunu yasak kılmamıştır. Neden? Başına sarık sarabilir. Efendim bol bir şekilde o Araplar ne yapıyordular? Entari falan giyiniyordu. Ha, bunu giyebilir. Bunlarda herhangi bir sakınca yoktur. Ama ne zaman ki daracık efendim elbiseler söz konusu olur, kot pantolonlardı, işte biblo elbiselerdi, şuydu buydu, İslam hemen bunlara müdahale eder, etmiştir. Ne yapmıştır? Bunları giyinik çıplak olarak kabul etmiştir. Giyinik çıplak. Yani düşünün, giyinik ama çıplak. Bugün daracık sıkma kot pantolonlarını düşünün. Efendim daracık daracık etekleri düşünün. Güya kapanıyoruz diye, tesettürlüyüz diye, tesettür kıyafeti olarak üstten aşağı daracık bir pardüsü. Daracık pardüsü. Yani affedersiniz, kadının bütün vücut hatları belli. Bütün öyle bir, yani pardüsü almış, öyle bir pardüsü diktirmiş ki kadının bütün vücut hatları belli. E şimdi bunun adına tesettürden aldığı, tesettür adına aldığı pardüsü denmesi veya meşru bir kıyafet denmesi asla mümkün değildi. Giyeceğiniz elbise kardeşim, kadın olsun erkek olsun, vücut hatlarını belli etmemesi gerekir. Vücut hatlarını asla belli etmemesi gerekir. İslam bunu giyinik çıplak olarak kabul ediyor. Müslümanların bundan uzak durmaları gerekir. Ha, Müslüman olan bir insanın giyinimi, kuşamı eğer böyleyse, yani daracık bir şekilde giyiniyor, kuşanıyor ise, bundan da uzak durması gerekir. Bundan uzak durması gerekir. Efendime söyleyeyim. Yani İslam'ın istediği nedir? İlla belli bir renkti, şuydu buydu değil, bol giyinecektir. Ha, erkeklere ne yapar? İpek giyme demiştir. İpekten uzak duracaktır. İpek giymeyecektir. Efendim işte altın takılar falan takınıyordu erkek. Yüzüktü, kolyeydi, şuydu buydu. Bundan uzak duracaktır. Neden? İslam bunları yasaklamıştır. Yani şu iki şey ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir diyor. Altın ve ipek eline alıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu gösteriyor. Bunlardan ne yapacaktır? Uzak duracaktır. Ondan sonra ta başında belki söylememiz gerekirdi. Eğer sünnetsiz ise sünnet olması gerekir. Sünnette olması gerekir erkeğin. Hulasa-i kelam, yani sormuş olduğunuz sorunun cevabı olarak zannedersem bunlar yeterlidir. Şimdi bu arada anlayamadığım bir şey varsa ben yine kısa ve öz olarak anlatabilirim bir şeyler. Kendimi fazla yormayayım ki biraz sonra dersim var. Anlaşıldı mı arkadaş? Yani bir Türk olmayan birisi Müslüman olduğunda ifadesi olmaz. Yani Müslüman olmayan bir insan desek daha güzel olur. Çünkü bu arada şu yanlış anlaşılan şeyi de ortadan kaldırmış oluruz. Yani Türk eşittir Müslüman değil. Biraz önce dediğimiz gibi nüce Allah'ı inkar eden Türkler var. Allah'a küfür eden Türkler var. Müslüman olmayan Türkler var. Yani Türk olması onun efendime söyleyeyim Müslüman olduğu anlamına gelmez. Aziz Nesin Müslüman mıydı yani? Aziz Nesin Müslüman mıydı yani? Onun içindir ki bunlardan uzak duracağız. Yani bu tür anlayışlardan yani uzak durmamız gerekiyor. İsim olarak da değerli arkadaşım, isim olarak da bunu da sormuştunuz. İsim olarak da aleykümselam. İsim olarak da yine ne yapıyoruz? Eğer ismimiz, aleykümselam, hoş geldiniz efendim. Eğer isim İslam'a muhalif bir isimse, mesela Allah Resulü döneminde etrafındaki insanların bir sürü ismi vardı, öyle mi? Nasıl ismi vardı? Gayrimeşru isimler de vardı, meşru isimler de vardı. Yani etrafındaki insanlar da herhalde isim taşıyordular. Bakıyorsunuz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çirkin isimleri değiştiriyor. Mesela Asiye ismini. Ders daha başlamadı. Biraz sonra inşallah başlayacak. Arkadaşımız bir soru sordu. Onun cevabını veriyoruz. Evet. Asiye ismi görüyor. Yani Asiye, Arapçada isyan eden anlamındadır. Senin ismin ne? Asiye. Hayır, sen Sen asi olamazsın. Sen mu'tiye, itaat eden. İtaat eden diyor. Bak mesela değiştiriyor bu ismi. Niye? Çirkin isimleri değiştirir. Mesela Asram. Asram. Ne demekmiş Asram? İlgiyi, alakayı kesen. İlgiyi, alakayı kesen. E bakıyorsunuz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu da değiştiriyor. Asram ismini değiştiriyor. Hüzün. Hüzün ismi. Açın bunların yerini, numarasını isteyen kardeşlerime verebilirim ben. Hüzün. Anlamını biliyorsunuz. Düşünce, keder, efendime söyleyeyim. Bak bunu değiştiriyor. Rabah. Kör eden. Kör eden anlamında. Rabah. E bunu değiştiriyor mesela. Ondan sonra yine cahiliye dönemlerinde kendilerine tazimde bulunduğu bir takım efendim kabir ve türbelerde yatan kişiler, kimseler vardı. Lattı, Menattı, Uzzaydı, Hubeldi. E bakıyorsunuz ki insanlardan Abdul Uzza, Uzza'nın kulu. Uzza'nın kulu. Abdul Menaf, Menaf'ın kulu. Bu tip, efendime söyleyeyim, bu tip isimler söz konusuydu. Ne yapıyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Bunu efendime söyleyeyim. Bunu ne yapıyorlar? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değiştiriyor bakınız. Bunu değiştiriyor. Bu tip isimleri değiştiriyor. Ve ondan sonra isim olarak eğer Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir isim koyacaksanız baş tarafına abd kelimesini getirin. Abd, abd. Yani isimlerinizin başına abd kelimesi getirerek ubudiyetinizi Allah'a nispet ediniz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah isim olur mu? Abdullah. Abdullah deyin, yani Allah'ın kulu. Rahman isim olur mu tek başına? Asla. Var bakıyorsunuz ki Rahman. Olmaz. Abdurrahman. Abdurrahman yani baş tarafına efendime söyleyeyim. Abd kelimesi getirerek ne yapıyorsunuz? Ubudiyetinizi Allah'a nispet ediyorsunuz. Abdurrahman veya Abdullah diyorsunuz. Ondan sonra Kadir. Bunlar hep Allah'ın isimlerindendir. Abdülkadir yapmanız. Abdüllatif yapmanız. Abdülkerim yapmanız. Abdülcabir yapmanız. Abdülcebbar yapmanız. Allah'ın hoşuna giden bunlardır. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en fazla, en çok sevmiş olduğu isimler Abdullah ve Abdurrahman'dır diyor. Abdullah ve Abdurrahman'dır diyor. Onun içindir ki isim konusunda da ne yapıyoruz? Eğer isimler güzelse bunu değiştirmeye gerek yoktur. Anlaşıldı mı kardeşim? Ondan sonra Baba İbrahim ne yazıyor? Baba İbrahim, hocam konu ile ilgili değil ama burada yaşayan kardeşler izine memlekete kendi evlerine gidince seferlik nasıl olur, şu anda bunu soruyorlar ve seni dinliyorlar. Şimdi Almanya'da yaşıyor iseler, Abdurrahman namaz kılacağım, ne yapıyorsun sen? Kaldır, tamam şeyi kaldır, o battaniyeyi oradan kaldır oğlum güzelce. Şimdi Almanya'da yaşayan insanlar kardeşler, ki Baba İbrahim Almanya'da olduğu için Almanya'da yaşayan insanların evi barkı eğer orada iseler, yani ailecek oraya yerleşmişler, evleri, barkları, ikamet ettikleri yer eğer orası ise, onlar Türkiye'ye geldikleri zaman seferidirler. Çünkü Türkiye'ye misafirliğe geliyorlar. İster doğduğu yer, büyüdüğü yer olsun, köyü, kenti, kasabası, nere olursa olsun, ister efendime söyleyeyim parayla almış olduğu kendi evi var burada, ister o olsun, ister anne ve babasının yanına gelsin, hiç fark etmez. Şimdi burada önemli olan nedir? Bir insanın mukim olması için, bir insanın seferi olabilmesi için şart nedir? Mukim yani kaldığı yer, ikamet ettiği yer, çoluğuyla, çocuğuyla ikamet ettiği yer, kaldığı yer, çalıştığı, yediği, içtiği yerdir. Almanya'da adamın evi varsa, evi yok, kirada da olsa önemli değil. Çoluğuyla, çocuğuyla orada kalıyor. Almanya'da ikamet ediyor. Bu adam Türkiye'ye geldiği zaman kendi köyüne, memleketine, annesinin babasının yanına veya parayla almış olduğu burada kendi evi var. Evi de olsa misafirliğe geliyor. Burada seferi kılacaktır kardeşlerim. Ne kadar seferi kılacaktır? Ne kadar kalırsa o kadar seferi kılar kardeşim. Çünkü bu konuda herhangi bir tahdit, herhangi bir sınırlandırma yoktur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bakıyorsunuz. Ne kadar kalmışsa o kadar namazı kısaltmış. 9 gün kalmış, 10 gün kalmış, 17 gün kalmış, 19 gün kalmış, 20 gün kalmış, 40 gün kalmış. Sahabelerine bakıyorsunuz. 6 ay kalan, 9 ay kalan, 7 ay kalan, 2 sene kalan. Soru soruluyor sahabelerden bir tanesine bu konuyu anlatırken. 50 senede kalsan namazı kısaltırsın diyor. Ha demek ki burada geçerli olan şey neymiş? Seferi olduğunuz müddetçe misafirsiniz, namazınızı kısaltacaksınız. Yani seferiyseniz, kaldığınız yerden, evinizden, yani ikamet ettiğiniz, çalıştığınız, çoluğunuzla çocuğunuzla beraber kaldığınız o yerden ayrılıp gittiğiniz yerde misafirsiniz kardeşim. Anlaşıldı mı efendim? Her ne kadar bu anlattıklarımızın tersine ileri geri konuşanlar da efendime söyleyeyim söz konusu olsa, yani bunlar delile dayalı bunlar delile dayalı olarak efendime söyleyeyim şeyler değildir yani. Tecvidli Kur'an okumak konusu nasıl? Efendime söyleyeyim. Amin Allah cümlemizden. Şimdi tecvidli Kur'an okumak kurallara uygun Kur'an okumak demektir. Kurallara uygun Kur'an okumak demektir. Yani kuralları takip edeceksin. Tecvid kuralı olarak neler anlatılmış? Bunlara uygun Kur'an okuyacaksınız. Mesela şimdi bir tane örnek verelim. Açıyoruz Kur'an'ın baş taraflarında. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Elif lam mim değil bakın şimdi. Burada Elif lam, yani çekerine dikkat edeceksin. Duracağın yere dikkat edeceksin. Harfleri mahrecinde çıkaracaksınız. Tenvinlere dikkat edeceksiniz. İhvalara, idgamlara dikkat edeceksiniz ki bu da aslında yani belli bir eğitimden sonra öğrenilecek şeylerdir. Mesela huden lil muttakin, bu okumuş olduğumuz Bakara'nın baş tarafında hatırlarsanız huden lil muttakin diye bir şey geçer. Yani elif lam mim'den sonra zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttakin. Aslında yazılışı huden lil muttakin. Halbuki tecvid kaidesi olarak huden lil muttakin. Huden lil muttakin. Yani tenvinden sonra gelen lam harfiyle ne yapıyor? Karıştırılıyor. Huden lil muttakin. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اُولَٰئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ. Aslında burada da عَلَى هُدًى min rabbihim, ama ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. Yani bunun da efendim bir kaidesi, kuralı vardır. Bunları artık öğrenmemiz gerekiyor. Sorunuzun cevabı olarak tecvidli Kur'an ne demek? Okumak ne demek? Kurallara uygun okumak demektir kardeşler. Kurallara uygun okumak demektir. Şimdi yani orada anlamı değiştirme, öyle mi? Anlamı değiştirme, manayı bozma gibi şeyler söz konusu oluyor eğer düzgün okumazsanız. Buna dikkat edeceksiniz. Şimdi tecvidle okuyamazsam olmaz mı diyen bir arkadaş soruyor. Şimdi tecvidle okuyamıyorsanız okumayı terk edeceğinize tecvidli okumayı başarmanız lazım. Hani bazı insanlar bakıyorsunuz ki oruç tutuyorlar, namaz kılmıyorlar. Ya arkadaşım sen namaz kılmıyorsun, bak oruç tutuyorsun. Yani namaz kılmayan bir adamın orucu geçerli midir? Yani neden dikkat etmiyorsunuz? O zaman diyor ben niye boşuna oruç tutayım ki diyor. Bakınız yani şeytani bir yaklaşım. Şeytan hemen ilka ediyor, bunu anlatıyor. Öyle diyeceğine şöyle dememiz gerekmez mi? Öyle mi hocam? Ha demek ben namaz kılmadığımda orucum geçersiz oluyorsa ben derhal namaza başlayayım. Bunu diyeceğine adam diyor ki ya o zaman ben diyor, o zaman diyor ben niye oruç tutuyorum ki diyor. Yani bu da şimdi aynen buna benzer. Ben tecvidle Kur'an okuyamıyorum. Öyleyse ne diye boşuna okuyayım ki? Hayır kardeşim. Tecvidle, efendime söyleyeyim, tecvidle Kur'an okuyamıyorsanız öğreneceksiniz. Öğreneceksiniz. Tamam mı kardeşim? Bunu öğrenmeniz gerekir. Yani mecburuz kardeşler. Yani biz Kur'an'ı tecvidli okuyacağız. Gel ki tecvidli okuduğumuzda bile bunun anlamını bilmiyorsak, anlamına uygun, verilen mesaja uygun hareket etmiyor isek bunun yine bize bir faydası olmayacaktır. Evet, belki düzgün bir Kur'an okuma söz konusu olabilecektir ama evet. Bir yazı geldi de onu okudum. Sıcağı sıcağına hemen haber vereyim. Huzeyfe inşallah saat 1.30'da dersimiz başlayacak. Saat 2.30'da seni burada bekliyoruz. 2.30'da seni burada bekliyorum. Gelmen gerekiyor. Tamam mı Huzeyfe? Anladın mı? Yaz. Tamam de ben duyduğunu bir göreyim. Duyduğunuzu bir göreyim. Şimdi Huzeyfe beni duydun mu? Tamam. Yani 2.30'da buradasın inşallah. Şimdi biraz önceki söylemiş olduğumuz mu? Yani ilah. Şimdi ilah biliyorsunuz. İlah büyük bir zevk ile, şevk ile kendisine boyun eğilen, itaat edilen, korkulan, umulan, sığınılan, sözü dinlenilen bir merci demektir. İlla Allah değildir. Yani insanlar bu saymış olduğumuz şeyleri kime takdim ederse, severek, korku ile, huşu ile kime tazimde bulunuyor, kime itaat ediyor, kime ibadet ediyor, kimin sözünü dinliyor, kimin helallerini helal kabul ediyor, kimin haramlarını haram kabul ediyor ise onu ilahlaştırmış demektir. İlah budur. Umulan, sığınılan, korkulan, itaat edilen, boyun eğilen merci anlamındadır. Ama Allahu Azze ve Celle diyor ki beni ilahlaştırın. Çünkü benden başka buna layık olan bir kimse yok. Beni ilahlaştırın. Yani la ilahe illallah deyin dilinizle, ağzalarınızla da bunu ispat edin, cennetime girin. Bunu dilinizle söyleyip uygulamada eğer Allah'tan başka ilah edinirseniz bu sözünüzün size hiçbir faydası olmayacaktır. Allah'tan başka ilah yoktur diyeceksiniz. Bunun anlamını bileceksiniz ve bunu ne yapacaksınız? Bunun ispatını yapacaksınız. Bunların birkaç tanesi Allah dışındaki birine gösterilirse yanlışlık yapmış oluruz. Tabii hem de korkunç bir yanlışlık yapmış olursunuz. Korkunç bir yanlışlık yapmış olursunuz. Mesela gaybı bilen Allah'tır. Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Bu da Allah'ı ilahlaştırma hususundaki sizin kendisine takdim edeceğiniz bir ibadettir. Şu arkadaşıma bir cevap vereyim. Bunlar benim derste olduğumu bilmiyorlar. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Bunların bir tanesini takdim ederseniz o insana, mesela korkuyorsunuz. Şimdi bu korkunuz neticesinde sizden sudur eden şey nedir? Şimdi korkunun en güzeli İnsanı Allah'a itaat ettiren korkudur. Korkunun en çirkini ise Allah'a isyan ettiren korkudur. İnsanda korkma hasleti vardır. bunu Allah'ın istediği şekilde harcar ise, yani ondan korkar ve bunun ispatı olarak da onun emirlerine uygun hareket eder, nehyettiği şeylerden uzak durur ise, korkunun en güzeli budur. Hesap vereceğinden korkmaz. Onun cennetin, cehenneminden korkmaz. Azabından korkmaz. Gadabından korkmaz. Korkunun en güzeli budur. Allah'tan korkacak, onun istediği şekilde hareket edecektir. Ama korkunun en çirkini ise, Allah'ın emirlerine rağmen, Allah'ın nehilerine rağmen başka mercilerden korkarak, başka mercilerden korkarak oralara itaat ederse, Allah'a rağmen onlara itaat ederse, işte korkunun en çirkini budur ve bu adamı şirke götürür. Yani diyelim ki, arkadaşım değilim, anlamıyor musun? Değilim, dersteyim. Bunlar zannediyor ki kendileri gibi hep ben müsaitim. Aç mikrofonu konuşalım. Herkesin mesnesini kabul edersek böyle olur işte. Hulasa, değerli arkadaşlar, korkunun en çirkini budur. Yani Allah'a rağmen birilerine itaat ve ibadet, ki bunların hepsi ibadetin şumulu dahilinde olan şeylerdir. Allah korusun, yani çok çirkin şeylerdir. Ama bu çirkinliğin boyutunu eğer Kur'an sünnet çizgisinde tespit edersek, aleykümselam, belki de şirk ve küfür boyutunda da olabilir. Yani örneğin bir namaz konusunu ele alın. Çalışmış olduğunuz iş yerinde patronun korkusuyla namaz kılmazsanız, yani patron kılamazsınız dedi. Burada namaz kılamazsınız dedi. Namaz kılmayacaksınız dedi. Siz namazın terkinin şirk ve küfür olduğunu öğrendikten sonra, öğrenmenize rağmen daha doğrusu, siz bunu patronun korkusuyla veya kim olursa olsun onun korkusuyla bunu terk ederseniz, işte en çirkin korku budur, bu Allah'a ortak koşmaktır kardeşim. Allah'a ortak koşmaktır. Bunun artık seviyesine göre bir cürmü vardır. Adam iş yerinde sakalını da koyamayabilir. İşte sakal koyduğu zaman tenkit edilecek, kınanacak, efendime söyleyeyim. Bu da efendime çirkin bir korkudur. Yani Allah'ın sevmediği bir şeydir. Bu anlamda başkalarından korkarak efendime söyleyeyim sakalını falan kesiyorsa, bu da çirkin bir korkudur. Ama bu insanı dinden çıkarır mı? Hayır, çıkarmaz. Arkadaşım ne kadar anlayışsız insanlarsın. Subhanallah. Evet, anlaşıldı mı efendim? İnşallah anlaşılmıştır. Şöyle 10 dakika bana müsaade edin. 10 dakika bana müsaade edin. Sorularınızı sonra inşallah sorun. 10 dakika müsaade edin. Bak ben burada derse başlayacağım. Ben derse başlayacağım. 10 dakika sonra dersimiz var. Derse başlayacağız. Hanımlarla dersimiz var biliyorsunuz. Sorularınızı ondan sonra şey yapabilirim. Benim 10 dakika bir işim var. Zaten 13.30'da da dersimiz başlayacak. Şu kaydımızı kapatalım.